Podcast dinle.
Evet, Koray Kaymazlar. Tekrar beraberiz.
Evet, Yusuf Karlı. Hoş geldik.
Arkadaşlar biraz geç kaldık, kusura bakmayın. Şöyle bir ayarlamaları hemen yapalım. Biraz siz de bir toplanın. Bugün uzun zamandır beklediğimiz bir konuğumuz var. Sabancı Üniversitesi'nden Durmuş Ali Demir. Kendisi aynı zamanda benim ve Koray'ın eski hocasıdır. Aslında benim daha çok hocam Koray. Sen ODTÜ'lüsün. Biz seni
ama
eğitimi saymadık hiçbir zaman. Ama şimdi kendisi de ODTÜ'lü olduğu için
ayrı bir şey var.
Durmuş Hoca arkadaşlar Türkiye'de benim özellikle açık söylemem gerekirse İT'yi yani İzmir Yüksek Teknoloji'yi seçme sebeplerimden bir tanesiydi. Hatta en önemli sebebi diyebiliriz. Çünkü o zamanlar Durmuş Ali Demir ismini duyduğumuz zaman biz sırf onun için o üniversiteye gitmiştik. Bu yayında kendisini görmekten çok mutlu olacağız. İsterseniz Ahmet hocamızı da alalım mı yayına? Kendisine bir hoş geldin diyelim. Hocam selamlar. Durmuş hocam, bizi duyabiliyor musunuz?
Evet, duyuyorum. Merhabalar.
Merhaba hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhabalar. Çok teşekkür ederim davetiniz için ve güzel sözleriniz için. Umarım dediğiniz gibi olmuştur. Umarım ona layık olmuşumdur. Teşekkürler.
Öyle hocam ya şey yani bir zamanlar Türkiye'de özellikle şu an bilen o gençlerin bildiği ve hayranlık duyduğu isimlerden bir tanesisiniz. Yani özellikle bu uzay üzerine yaptığınız çalışmalarda özellikle ben zaten kozmoloji ve genel görelilik derslerini sizden almıştım. Yani halen böyle en ince noktasına kadar hatırladığım ender derslerden birisi lisans hayatımdan. Diğer o elektromanyetik teoriyi falan artık zar zor hatırlıyoruz ama yani o alanda çalışmasak da genel görelilikteki o her şeyi o Aristo'dan başlayıp Einstein'a kadar sahne sahne geldiğiniz zamanları hatırlıyorum hocam. Bu gerçekten çok güzel yıllardı.
Sen de var mıydın umarım... derste? Altı tahta mı ne doldurmuştuk hatırlıyor musun?
Evet. Matematikte. Evet hocam matematik dersinde.
Tüm tahtaları doldurmuştuk. Riemann tensörünü türetebilmek için hatırladım.
Evet şimdi. Hocam hatta siz sınav sorunuzu hatırlıyorum. Onun bizzat türetişini sormuştum sınavda da.
Onu da unutamamış.
Ya, o kağıdı saklıyorum hala ben çünkü sınav notlarıma bakıyorum bazen ben bunu yapmışım bir zamanında diye. Çok enteresan bir dersti bizim için hocam. Çünkü öbür derslerin yanında hem matematiksel anlamda çok farklı bir yapısı var görünürlüğün. Hem de fiziksel anlamı açısından çok farklı bir yeri var fizik içerisinde.
Anlıyorum. Ben bugün hani görelilik, gravitasyon ya da kuantum alanları gibi konular da muhakkak tartışabiliriz ama düşündüm ki herkese hitap edebilecek kuantum fiziğinin böyle yakın bir uygulaması olsun istedim. Umarım bu da şey olur, sizler için ilgi çekici olur.
Tabii hocam kuantum tünelleme zaten bu özellikle kuantum konusu konuşulduğu zaman etrafta çok fazla spekülatif bilgi var. Bizler de bu yani hem gelecek bilimde olsun hem de bizim kurduğumuz psi bilim oluşumu aslında biraz bu yanlış spekülatif bilgiye bir refleks olarak açığa çıktı. Çünkü Türkiye'de YouTube'a girdiğiniz zaman, sosyal medyaya girdiğiniz zaman hocam insanlar kuantum dolanıklıkla ilgili öyle videolar çekiyorlar ki yani aklınız hayaliniz durur. Yani öyle evet, bir şey yok. Yani anında anlık iletişim mi dersiniz? Uzay gemilerini Samanyolu galaksisinden Andromeda'ya ışınlamak mı dersiniz? Böyle çok fantastik fikirleri var insanların. Kuantum tünelleme de aslında çok spekülatif alandan bir tanesi. O yüzden bugün sizden detaylarını öğrenmek bizim izleyicilerimiz için çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir şey. İsterseniz hocam siz ekran paylaşımıyla yayına başlayabilirsiniz. Biz chat kısmını okuyoruz. Eğer güzel sorular varsa size... Tamam. O anda söyleyip...
Şu an ekranımı görüyor musunuz? Paylaşımımı görüyor musunuz şu an?
Evet hocam, şu an ekranı yani, görebiliyoruz.
Tamam, çok güzel. Umarım arkadaşlara kuantum tünelleme etkisini yansıtabilirim. Kuantum tünelleme etkisi spin gibi, dolanıklık gibi çok temel bir etki. Belirsizlik ilkesinin doğrudan bir uygulanması. Öncelikle merhaba arkadaşlar herkese. Yusuf, Koray ve diğer tüm arkadaşlarıma davetleri için teşekkür ederim. Dilim döndüğünce elimden geldiğince sizlere kuantum tünelleme etkisinden bahsedeceğim ve bunun biyolojideki doğrudan bir uygulaması ya da sonucunu anlatmaya çalışacağım sonunda da. Ben sizlere böyle hani işin spekülatif tarafı değil, böyle daha temelden birinci sınıf fizik kitabında işlendiği şekliyle yansıtmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Umarım anlaşılır olabilirim. Beni dilediğiniz anda durdurabilirsiniz ve sorularınızı sorabilirsiniz. Sessiz soru olursa daha rahat görürüm. O şekilde ben başlayayım. Öncelikle kuantum tünelleme etkisi nedir diye bir başlayalım. Şimdi şu sol taraftaki şeyi düşünelim. Bir telimiz olsun böyle, tamam mı? Farz edelim ki telimizin bir miktarı kopsun. B kadarlık mesafesi kopsun. Normalde telin içinde potansiyel enerji sıfır. Çünkü elektronlar metallerin içinde serbestçe hareket ettiği için sadece kinetik enerjiler var. Potansiyel enerji sıfır. Ama bu kopuk telin olduğu yere geldi miydi elektronlar doğal olarak duracaklar. Geçmek için bir ortam yok. Ve büyükçe bir potansiyel hissedecekler. Diyecekler ki burada kocaman bir potansiyel duvarı var. Böyle. Dolayısıyla elektronumuzun enerjisi, kinetik enerjisi E kadarsa geçmesi doğal olarak imkansız. Çünkü bu ortamda potansiyel enerji elektronun toplam enerjisinden daha büyük. Dolayısıyla bu şey hani imkansız bir şey. Bu arada birinci sınıf fizik kitabı vardı Haldane Resnik'in 38. bölümünden alma bu şey. Doğrudan ilk sınıfta okunan bir kitap. Şimdi elektron sorumuz şu. Elektron telin bu ortadaki L kadarlık bölgesinden geçebilir mi, geçemez mi? Soru bu. Makroskopik dünyayı yöneten, bildiğimiz dünyayı yöneten klasik mekanik der ki geçemez. X eşittir sıfır noktasından geri dönecek. Buna dönme noktası diyoruz ya da turning point diyoruz. Kuantum fiziği ise der ki geçebilir. Kuantum fiziğinde her şey bir olasılık. Her şey bir olasılıkla ifade ediliyor. Kesin hiçbir şey yok. Yani kesin durumlar var ama o kadar özel ki yani bir şeyin %100 olası olduğu durumlar çok nadir olduğu için genel olarak bir olasılıktan söz ediyoruz. Ve olasılığımızın neticesi olarak diyor ki geçebilir. Nasıl olur? Yani diyor ki elektron x eşittir sıfırdan x eşittir L noktasına buradan buraya geçebilir diyor. Ve bunu geçmekle ilgili olasılık kabaca E üzeri işte 2 bölü Planck sabiti karekök içinde 2 çarpı parçacığın kütlesi. Buradaki potansiyel enerji tepesi ile parçacığın enerjisi arasındaki fark bunun karekökü çarpı L. Bu kadarlık bir şey. Yani fizikiden alışkın olanlar kabaca bu yani action'ı olmuş oluyor parçacığın bu bölgede. Ama bu bölgede imaginer bir bölgedeyiz. Şimdi göreceğiz değişik niteliklerini. Yani bir olasılıkla bu parçacık karşıya geçebilir. Bunu belirsizlik prensibi dilinde yorumlarsanız, eğer bu L mesafesi yeterince küçük darsa ve potansiyel enerjinin de hani o bu VL ile gösterdiğim potansiyel enerji de çok yüksek değilse makul bir zamanda, makul bir şekilde parçacığınızın geçmesini beklersiniz. Çünkü her şey sonuçta bir belirsizlik var ortada ya da dalga fonksiyonunun belli bir şeyi var. Kuyruğu
burada şeyi var. Sorabilir miyiz? Aslında duvar sonsuz uzunluğa giderse yani yeterince kılınlaşırsa klasik durumla hemen hemen evet, aynı sonuçları elde ediyoruz.
Bütünleşiriz. Evet, gerçekten de Yusuf'un yorumuna ve şeyine katılıyorum, katkısına. Eğer VB ile E arasındaki farkı çok büyütürseniz eksponansiyel olarak küçülecek sizin geçme olasılığınız. Dolayısıyla klasik duruma yaklaşacaksınız. Yani kuantum fiziği şey demiyor. Sonsuz yükseklikte bir potansiyelden veyahut da sonsuz genişlikte bir potansiyelden geçiş vardır demiyor. Bunlar diyor yasak. Bunların olma olasılığı sıfır. Yani öyle bir şey yapamazsınız. Sadece ama sonlu yükseklikte ve sonlu kalınlıktaki bir potansiyel için sonlu bir olasılık var. Ve bu olasılık küçük olabilir, doğrudur ama var. Potansiyelimizi tipik olarak böyle gösterirsek, bu benim çizimim, ben bu kadar becerebiliyorum, aslında çok daha sofistike çizmek mümkün. Ben size temel parametreleri tanıtayım ki aklımıza yatsın. E dediğimiz şey parçacığın enerjisi. Parçacığın bütün bu tünelleme, bu buradan başlayıp soldan başlayıp sağa geçme ya da sağdan başlayıp sola geçme esnasında parçacığın enerjisinin değişmeden kaldığını düşünüyoruz. Bu elastik bir çarpışma yani. Parçacığın şey olduğunu, bu Vx parçacığın sahip olduğu potansiyel enerjiyi, xl soldan gelen parçacıkların dönüş noktası, left turning point, xr sağdan gelen parçacık, klasik parçacıklar için dönüş noktası, o da right turning point. Tabii ki kuantum parçacığı için turning point diye bir kavram yok ama bir klasik parçacık olmuş olsaydı elimizde, o buradan turning edecekti. Çünkü enerji potansiyeli eşit olduğuna kinetik enerji sıfırdır. Tek boyutta hareket ettiğimizde geri dönmek istiyorsak mutlaka durmamız gerekir. Dururuz, ondan sonra geri geri gideriz. O hızın sıfır olduğu nokta XL ve XR noktaları. Bunları tanıtmam gerekiyordu. Çok merak, yani bu kuantum tünellemesini şey gibi zannetmeyin. Yani hani öyle, ne diyelim biz buna, böyle hani bir düşünce deneyi falan zannetmeyin. Günlük hayatımızda olan şeyler bunlar. Mesela elektron tünelleme mikroskobu, STM cihazı böyle çalışır. Şurada bir metalik yüzey var, şurada bir iğne var, tungsten iğne. Bu iğnenin ucu çok ince, ince yüzeylere elektrik yükü yığılır. Elektrik yük yoğunluğu çok yüksektir. Dolayısıyla burada çok fazla sayıda elektron var yani. Bu elektronlar aradaki potansiyel enerji, arada iletken bir şey olmadığı halde, vakum olduğu halde, boşluk olduğu halde bu boşluğu atlayıp karşıya geçer. Karşıya geçince de bir tünelleme akımı geçer. Buna biz tünelleme mikroskopu diyoruz. Tunneling mikroskop. Bunu bulanlar Nobel ödülü aldılar. Mesela grafenin yüzeyini böyle çekmişler. Hakikaten altıgen yapıyı falan görebiliyoruz. Rezolüsyon değişebilir tabii. Joseph'sin etkisi denen bir şey var. Burada bir süperiletkeniniz, burada süperiletkeniniz var. Arada bir yalıtkanınız var. Süperiletkenden süperiletkene akım geçirebilirsiniz. Bu akımı böyle dallandırabilirsiniz. Bu sayede bir manyetik flux oluşturup manyetik alan ölçümü yapabilirsiniz. Dünyadaki en hassas ölçümler squidlerle yapılır. Bunun da sebebi budur. Hassas manyetik alan ölçümleri. Mesela insan beyninde 10^-13 Tesla. İşte yine insan kalbinde benzer şekilde küçük bir alanı ölçebiliriz. Bu ölçümleri, bu küçücük küçücük manyetik alan ölçümlerini squidlerle yapıyoruz. Squidler çok hassas şeyler. Bu arada duymuşsunuzdur, kütle çekim dalgalarını buldular. Kütle çekim dalgalarında ne yaptılar? Deneydeki hassasiyeti artırdılar yıllar içinde. Yaklaşık 43 yıl süren bir deneydi. 40 yıl falan artırdılar ama bir noktada çakıldılar. Niye? Çünkü gravitasyonel dalgayı hissetmek ya da gravitasyonel dalgadan kaynaklanan elektromanyetik alanı dedekte etmek için yeterli değildi ellerindeki cihazlar. Orada squidler devreye girdi. MIT'den katılan ve Nobel alan hocanın katkısı squidleri yerleştirmesi oldu. Squidleri yerleştirince benim hatırladığım iki mertebe büyüttüler hassasiyeti ve gravitasyonel dalgaları yakaladılar. Yani her şey sonuçta kuantum fiziğiyle. Evrenin oluşumu da benzer bir şekilde olur. Mesela L eşittir 0 noktasında evrenimiz başlar. Bu böyle bir tünelleme etkisiyle bir bebek evrenimiz olur. Bu bölgenin çapını belirleyen kozmolojik sabit dediğimiz lambda. Yani tabii ki bu modele bağımlı ama siz evrenimiz için böyle, ne derler onun adına, böyle bir üçüncü kuantizasyon mantığından bir denklem yazarsanız, ona Dewitt denklemi denir. Dewitt denklemi bize tunneling olduğunu söyler. Evrenin oluşumu tünellemeyle oldu diye söyler. Şimdi kuantum tünellemesine örnekler verdik. Daha bir sürü örnek verebilirsiniz. Mesela telefonumuzdaki işte dokunma, bu tuşlar. Onlar da biliyorsunuz değil mi? Parmağımız bastığı için elektriği iletiyor. Çünkü basınca bir bariyer var. Bariyerin kalınlığı azalıyor ve tunnelingle akım geçiyor. O prensip yani temelde. Şimdi tünelleme zamanına gelelim. Yani soru çok basit aslında. Daha demin tarif ettiğimiz şu konfigürasyonda XL adını verdiğimiz soldan gelen klasik parçacıkların döndüğü noktadan XR dediğimiz sağdan gelen klasik parçacıkların geri döndüğü noktaya bir parçacık, verilen bir parçacık, enerjisi, potansiyel enerjisi Vx olan bir parçacık ne kadar sürede geçer? Soru bu. Diyebilirsiniz ki ya durmuş, çok kolay bu. Aslında tünelleme zamanı, yani şöyle bir şey. Teorik olarak düşündüğünüzde bu soru absürt bir soru ve anlamsız. Çünkü kuantum fiziğinde zaman gözlenebilen bir nicelik değil. Zaman herkes için ortak. Yani bir parçacığın konumu vardır. O parçacığın konumunu ölçmek için konum operatörünü yazarsınız. Parçacığın durum vektörüne bunu uyguladığınızda parçacığın konumu çıkar elinize. Hakeza momentum için, hakeza enerji için, Hamiltonian kastediyorum. Ama zaman herkes için ortak. Dolayısıyla şu parçacığın zamanı, B'nin zamanı, C'nin zamanı, D'nin zamanı diye bir şey yok. Zaman herkes için ortak. Dolayısıyla zamanı temsil eden bir operatör yok. Zaman fiziksel bir değişken değil. Zaman ölçülebilen bir nicelik değil. Dolayısıyla zaman için herhangi bir kuramsal ya da temelden böyle ab initio, yani böyle sıfırdan formül yazmak ya da bir yöntem bulmak imkan dışı. Böyle bir şey yok. Kuantum fiziğinde böyle bir kavram yok zaten. Dolayısıyla kuantum fiziğinde zaman böylesine müşkül bir kavram olduğu için kuantum fiziğinde zamanı çalışmak kendi kendine zaten önemli bir kavram. Boş verelim tünellemeyi. Genel anlamda zaman nedir sorusuna kuantum fiziğinde yanıt aramak muazzam bir problem kendi başına. Ama deneyiciye evet,
soruyorsunuz. Hocam şey gibi hocam değil mi? Bu zaman zaten eksponansiyel bir faz aslında kuantum mekaniğinin şeyine, yani Schrödinger dalga denklemine bakarsak E üzeri i'li başlayan enerjinin ve zamanın olduğu bir terimimiz var. Bu ölçülebilir bir şey değil. Biz bunu sonuçta kompleks konjüge aldığımız zaman ortadan kaldırıyoruz ve sadece şey, yani zamandan bağımsız Schrödinger çözümünü elde etmiş oluyoruz. Standart çözümde. Eğer zamandan...
Tam o anlamda değil Yusuf. Yani biz zaman için operatör yazamıyorsun. Mesela T, bir kocaman T diye bir operatör tanımlayalım. Diyelim ki bunun öz değerleri bildiğimiz zaman olsun. Bu defa ne oluyor biliyor musun? Parçacığın enerjisi dipsiz hale geliyor. Düşüyor aşağıya. Yani eğer sizin denizdeki sistemin enerjisinin sonlu kalmasını istiyorsanız, bir minimum enerji düzeyinden aşağıya düşmesini istemiyorsanız zaman için operatör yazamazsınız. Bu Pauli'den gelen bir teoremli ifade.
Zamanı aksiyomatik olarak sabit kabul etmişler. Sıfkı bu Newton mekaniği.
Parametrik kabul etmişler. Sabit değil de parametrik. Yani demişler ki bu bir afin parametresidir. Bunun operatör olmasına gerek yok. Pauli bunun üzerine düşünmüştü epey. Onun çıkarsaması da hala geçerli ya. Zamana öyle bir şey yazamam. Dolayısıyla bir olayın olması için zaman diye bir şey tarif edeceksiniz. Model kuracaksınız. Modeliniz olacak elinizde. Tabii ki herkesin çok modeli var. Onlara geçeceğim birazdan. Deneyiciye sorduğunuzda şey diyor. Ben diyor zamanı ölçüyorum diyor. Benim için sorun yok. Ben diyor bazı deneyiciler diyor ben sıfır buldum. Bazı deneyiciler diyor ben daha sonlu bir zaman buldum ama ben buldum diyor. Yani deneyici diyor ki bir tünelleme zamanı sonludur, var diyor. Bir deneyleme ortamı olarak basit bir şeye bakalım. Mesela bir atom alalım. Şöyle şu gri çizgiyle gösterdiğim Coulomb potansiyeli var. Buna yüksek bir elektrik alanı uyguladığımızda ki buna lazer deriz. Lazer altında biz bu potansiyelin sol taraftaki gri çizgiyi kırmızıya kaydırırız. Sağ taraftaki de kırmızıya gider ve bu böyle bir bir sonlu bir bariyer oluşur. Coulomb, sonsuz genişlikteki Coulomb kuyusunu bir sonlu şu kırmızı bariyere çevirmiş oluruz. Ve elektronumuz bu kırmızı bariyer üzerinden, bariyerimiz yeterince darsa, yeterince ince ise geçiş yapabilir. Bunun deneyini yaptığı ETH Zürih'tekiler, Optika dergisinde yayınlamışlardı 2016'da. Bunun deneylemesini yaptılar ve bununla ilgili bir ölçüm yaptılar. Sonucu göstereceğim size, göreceksiniz beraberce, göreceğiz. Şunu unutmayalım, Coulomb potansiyeli -1/R ama lazerden gelen işte elektrik alanı çarpı mesafe çarpı parçacığın yükü, ikisinin toplam bir etkisi bu. Tabii ki elektronun atom içindeki ilk durumunu bilmiyoruz ama tünelleyip de geçtiği zamanı ölçebiliyoruz. Bilinen zaman modelleri var, böyle herkes değişik modeller ileri sürmüş. Bu zaman modellerinin ortak özelliği abuk subuk sonuçlar vermeleri. Nedeni de şu, bu deneylerin deneylerle zaten uyuşan bir formül kalmadı ortada. Onun dışında işte bariyerin kalınlığını sonsuza götürdüğünüzde ya da H barı sıfıra götürdüğünüzde parçacığın sonlu bir zamanda tünellediğini görüyorsunuz. Yani ışıktan daha hızlı hareket etmiş gibi davranıyor. Tabii ki bu sizin elinizdeki yapının, modelinizin yapısıyla ilgili bir şey. Ondan kaynaklanıyor. Mesela demin bahsettiğim lansmanların deneylerinde işte böyle değişik modeller var. Burada gördüğünüz değişik renklerde. Ama deney verisi aşağılarda bir yerde. Burada bir altın sarısı çizgi görüyorsunuz. Larmor zamanı veyahut da mavi çizgi görüyorsunuz. Feynman integralden gelen ama bunların deneyle uyuşmasının nedeni tünelleme bölgesinde klasik bir trajektörü olmadığı için trajektörleri gruplarken deneyden aldığınız ortalama hassasiyet limitini yerine koyuyorsunuz. Bu defa deneyi de ne yaparsanız deneyle teori birbirini tutuyor. Çünkü zaten parametreyi deneyden aldınız. Totoloji bir eşittir bir yani. Şimdi bu zaman literatürdeki zaman modellerinden sonra ben kendim arkadaşlarla düşündüğümüz yöntemi size anlatmaya çalışayım. Şimdi enerjinin korunumu var. Dediğimiz gibi enerji hiç değişmeyecek dedik tünelleme esnasında. Dolayısıyla P kare bölü 2M artı potansiyel enerji eşittir toplam E. Momentumu da çekerseniz 2M karekök içinde E eksi B eksinin kendisi. Bariyerin içindeki bölgede nedir? Enerjimiz potansiyel enerjiden daha küçük. Dolayısıyla burası imajinere döndü ve imajiner bir momentum, imajinerinin katsayısını yeni bir momentum ölçeti olarak tanımlayabilirsiniz. Bu tünelleme ile ilgili literatürde çok sık kullanılan bir şey. Doğal olarak çünkü her şey imajiner. Baktığınız vakit bir de tünelleme bölgesi içinde geçen zaman ne kadarmış diye şöyle bir baktığınızda şu hareket denkleminden görürsünüz ki momentumun tanımını kullanırsanız momentum dx bölü dt'nin m katı onu yerine koyunca bunun zaman olduğunu görürsünüz şu formülün. Yerine koyduğunuzda zamanın da imajiner olduğunu görürsünüz. İmajiner zamanın katsayısına da tavsiye gibi bir isim verebiliriz bu kırmızı formül. Her halükarda bariyeri bölgesi içinde geçen zaman imajiner, momentum imajiner. Momentumun imajiner olması da zaman imajiner olmasından mütevellit bir olay. Şimdi bir benzetim yapalım. Sanal zamanla sıcaklık birbirine çok benzeyen kavramlar biliyor musunuz? Yani kuantum fiziğini alın, zamanı imajiner yapın, istatistik fiziği elde edersiniz. Dolayısıyla istatistik fiziği apayrı öğrenmenize gerek yok. Kuantum fiziğindeki propagatörü öğrenirseniz istatistik fizikteki partisyon fonksiyonunu bulursunuz. Aynı şeyler. Çünkü istatistik fizik, dengedeki istatistik fizikte zaman diye bir kavram yok. Zamanın yerine sıcaklık var. Onun için böyle bir birebir ilişki var. Burada gördüğünüz gibi H bar bölü Boltzmann sabiti çarpı sıcaklık yerine I çarpı T yazarsanız kuantum mekaniği ile istatistik mekanik arasında bir geçiş olduğunu görürsünüz. Ve tamı tamına birbirine benzerdirler. Bu neyi söylüyor bize? Diyor ki bize tünelleme bölgesi içinde zaman imajiner olduğuna göre, imajiner zamanda sıcaklık olarak yorumlanabileceğine göre, belki de tünelleme bölgesi içinde sistemi tarif ederken istatistiksel bir model, yani entropik bir model kurabilirim anlamına geliyor. Nitekim sıcaklığımız H bar bölü işte Boltzmann sabiti çarpı klasik zaman tavsiyi. Entropimiz işte Boltzmann sabiti çarpı biliyorsunuz tanımını entropinin Boltzmann sabitinin eksilisi çarpı P log P. Olasılığımız toplam olasılığımız XL'den XL'ye gidene kadar ki toplam olasılığımız dalga fonksiyonun kendi kendisiyle çarpımının soldan sağa kadar integrali zaten. Dalga fonksiyonumuz bu yapıda. Zayıflatıcı bir fazımız var eksponante doğal olarak çünkü içeride momentum imajiner ondan kaynaklanıyor yine. Bunları yerine koyduğumuzda görürüz ki şimdi Gibbs free enerjiyi düşündüğümüzde ne vardır? Bir entalpi vardır. Bir de T çarpı S ile belirttiğimiz bir enerji vardır. Bu enerji entropide biriken, store edilen, biriktirilen enerji hiçbir işe yaramayan enerji, iş yapılamayan enerji. Bu enerji sistemin salınımlarında, fluctuation'larında biriken enerji. Ama kuantum fiziği zaten fluctuation'lar demek. Kuantum fiziği için önemli olan bu fluctuation'lar. Dolayısıyla H bar bölü sıcaklık çarpı entropi o da eşittir tavsiye bölü PR log PR. PR dedim P'nin kendisi pardon. PR demişim burada. Bu benim için zaten sistem için bir zaman tanımlıyor. Çünkü bütün yaptığım şey belirsizliğini kullanmak sistemin. TS benim bir elimdeki termodinamik enerji. Termodinamik enerjiyle delta T'lik bir zaman arasında bir belirsizlik ilkesinden gelen ilişki yazıyorum ve ilişkin bu olarak çıkıyor. Bunu da yerine koyarsanız uygun limitleri sağladığını görürsünüz. Yani mesela H-bar sıfıra giderken yani şey olduğunu, sonsuz olduğunu görürsünüz. Bu sıfır değil, sonsuz olacak. Yanlış yazmışım. Özür dilerim sizlerden. Limitin kendisi doğal olarak sonsuza gider. Bunu görebilirsiniz yerine koyduğunuzda. Bu şu demektir. Sizin formülünüz belli limitlerde mantıklı gözüküyor. Bunu test etmek de mümkün. Bakın, deneyin verileri şu dolu noktalar ve içi boş noktalar deneyin verileri. Bunlar iki farklı değer için, iki farklı ölçüm yöntemiyle alınmış. Lazerle alınmış deney. Burada tepe elektrik alan değeri, lazer alanındaki tepe değerin kendisi. Burası da geçen zaman attosaniye. Gördüğünüz gibi çok değişik şey var. Verilen her potansiyel için, potansiyel, atomdaki potansiyel nasıl modellenirse o modele ilişkin olarak entropik zamandan gelen bir değer var. Ve görüyorsunuz entropik zaman siyah, yeşil, turuncu değerler veriyor. Ve daha önceden gelen Feynman-Pett integralden gelen de kırmızı değeri veriyor. Görüyorsunuz bizim bulduğumuz değerler deneyle uyumlu. Deneyi izleyerek gidiyor. Yani deneye çok yakın. Tabii ki gerçek bir fit değil bu. Çünkü atomdaki potansiyeli tam olarak hesaplarsanız belki de bizim formül tam olarak sonucu verecek ama onu tam bilmiyorsunuz. Potansiyel, bir efektif bir potansiyelden söz ediyoruz. Çünkü niye? Bir tane elektron atomu terk ederek gidiyor helyumda ya da argonda. Geride kalan elektronlarla çekirdek yüklü bir parçacık ve onun tanımladığı bir potansiyel enerji var elektrik alanından dolayı. Çok kolay olmayan bir problem, zorlu bir problem. Şimdi deneylerle testini yaptığımız bu formülü bambaşka bir şey uygulamak istiyorum. O da nedir? DNA'da, yani insanın kimliğini belirleyen bu DNA'da, bu molekülde ki mutasyonlarda etkisi var mıdır? Bu mutasyonların olma zamanı ya da bu mutasyonların gerçekleşme zamanı hakkında bir fikir verir mi? Ya da bir gecikme olarak, bir gecikme unsuru olarak nasıl bir etkisi var? Bunu görmek istiyoruz. Ben biyolog değilim. Yeni yeni biyolojiye giriyorum diyeyim. Yani biyolojiye girmiyorum da biyoloji, kuantum fiziğinin biyolojideki uygulamalarına yeni giriyorum diyeyim. DNA'yı bilirsiniz. Bir tane şeker ve fosfattan oluşan bir bel kemiği var. Bunun üzerine amino asitler yerleştirilmiş durumda. Adenin, timin, sitozin, guanin şeklinde. Bağlarımız öyle ki adenin, timinle, guanin de sitozinle bağ yapıyor. Bu şekilde bağlanarak gidiyorlar. Nokta mutasyon ne demek? DNA'daki adenin, timin, sitozin veya guanindeki adlı amino asitlerinden her birinin değişime uğraması ya da ikisinin birden değişime uğraması. Benim burada anlatacağım şey bu backbone'da karşılıklı ikisinin de şey yapması, ne diyelim biz buna, mutasyona uğraması. Biraz sonra anlatacağım mutasyon nasıl oluyor. Tipik olarak mutasyon bir hidrojen kaybıyla oluşacak. Bunu göreceğiz. Moleküler boyutumuz kabaca bir angstrom civarında. Yani biyolojideki bu tür moleküller angstrom civarında. Yani nano. Ne diyelim? Nanonun işte civarında. Bir nanonun bir mertebe altı kabaca. Adenin ve guanin bir tarafta, timin ve sitozin diğer tarafta yer alacaklar. DNA'daki mutasyon nasıl oluyor ona bakalım. Bakın bir adenin var elimizde. Adenin işte nitrojen, nitrojen, nitrojen, nitrojen, nitrojen, her yerde nitrojen. Burada iki tane hidrojenimiz bağlı. Proton bir tunneling yapıyor, tünelleme yapıyor. Şu köşedeki hidrojen şu ortada bulunan azota geçiyor. Bakın şu azot hidrojenini kaybetti buraya. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Normalde hidrojenin bulunması gereken yer burası. Yani enerjetik olarak bulunması gereken yer burası. Arada bir bariyer var. Bariyerden dolayı normalde ikinci nitrojene gitmemesi lazım. Ama kuantum fiziğinde bariyerimizin kalınlığı yeterince darsa ve yüksekliği de çok büyük değilse hidrojenimiz bu azota kaçabiliyor. Bu kaçma olayına biz mutasyon, tautomerization diyoruz İngilizcesiyle. Adenin yıldıza geçti. Adenin yıldız oldu. Yani tautomerize oldu. Bu tautomerization olayını biz DNA'daki nokta mutasyonların kaynağı olarak modelleyip algılıyoruz ya da formüle ediyoruz. Mesela adeninle timin bu şekilde bağ yapmışlardı ama şimdi adenin yıldıza geçince adenin yıldız sitozinle bağ yaptı. Ne oldu? Bu defa bizim çift sarmalımız bozuldu. Sarmallardan birisi sağda birisi solda kaldı. İkisi birbirine bağlı değil artık. Kel alaka şeyler oldular. Birbirini görmüyorlar. Bu çok önemli. Çok özür arkadaşlar. Yani adeninle sitozin, adenin yıldızla sitozin, timinle de guanin yıldız birbiriyle bağ yapıyor, DNA kopuyor. Bu mutasyon olayı insan vücudunda kendisini biliyorsunuz hastalıklar olarak gösteriyor. Bu mutasyonun çok değişik sebepleri olabilir. Mesela radyasyona maruz kalmak bunu yapıyor. Nükleer radyasyon, bu nükleer işte enerji bu yüzden çok tehlikeli ve dikkatli edilmesi gereken bir şey. Ama bunun dışında benim burada tartıştığım problem dışarıdan bir ışık uygulanmış ya da Aziz Sancar'ların yaptığı gibi dışarıdan bir etki vererek yapılan bir şey ya da işte radyoaktif bir kaynaktan gelen etki değil. Kendiliğinden olan olay. Kuantum fiziğinde tünelleme denen şey kendiliğinden olan bir olay. Bu enerjimiz sıfırsa bile olabilen bir olay olduğu için sağlam bir temeli var. Kuantum fiziğinde her şey bir olasılık. Bu da bir olasılık. Biz bu olasılığı burada anlamaya çalışıyoruz. Mesela guanin sitozinle guanin yıldız sitozinin yıldız arasındaki potansiyel enerji bu şekilde. Bakın şurası guanin sitozin bağ yaptığı ikili durum. Şurası guanin yıldızla sitozin yıldızın bağ yaptığı ikinci durum. Buradan buraya böyle bir bariyer var arada. Ama mesela adenin timinle adenin yıldız timin yıldız yani tautomerize olanlar arasında bir bariyer yok. Böyle iki tane plato var. Bunlar daha yeni hesaplanabildi. 2021'de artificial neural networklerle hesaplayabilirler. Yani yapay zeka ile 2020 yılına kadar biz soldaki grafiği adenin timin zannediyorduk. Yani düşünün hesaplamadaki nasıl diyeyim pardon özür dilerim. Simülasyonlardaki bilgisayar gücünün artması neler getiriyor? Sistemi nasıl değiştiriyor? Bunu burada örnek olarak size söylemek isterim. Biz şimdi yapacağımız şey şu olacak. Şu bariyerdeki tünelleme etkisine bakacağız. Bunun sistemi nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Bariyerimizi kabaca böyle çizebiliriz. İşte böyle geldi şöyle. Burası bizim derin minimumumuz. Burası normalde olması gereken guanin sitozin. Burası ise yanlış olanlar, tautomerize olmuş olanların şeyi, bulunduğu yer. Tautomerize olanların bir süre sonra işte ya buradan bu tarafa ya buradan bu tarafa geçiş olmasını bekliyoruz. Potansiyel enerjiyi simülasyonları yapanlar hesapladılar. Biz bu potansiyeli aldık. Burada zeta dediğim parametre angstrom cinsinden boyutsuz bir mesafe ve reaksiyon eksenini gösteriyor. Kuantum tünelleme tek boyutlu bir olay efektif olarak ve bu reaksiyon eksenimiz bizim. Kimya diliyle konuşursam. Şimdi bakın bu Schrödinger denklemini çözmemiz gerekiyor. Schrödinger dalga denklemini çözeceğiz ki parçacığın nasıl davrandığını bulalım. Parçacık enerjisinin potansiyelden büyük olduğu şu bölgede dalgalar şeklinde. Enerjisinin potansiyelden büyük olduğu şu bölgede dalgalar şeklinde ama enerjisinin potansiyelden küçük olduğu şu bölgede dalgalar şeklinde olmayan davranış gösteriyor. Ya azalıyor ya artıyor böyle acayip eksponansiyel düşmeler ya da yükselmeler gösteriyor kısa süreli. Dalga fonksiyonun tabiatındaki bu değişim şeyden kaynaklanıyor. Potansiyel enerji ile enerji arasındaki ilişkiden. Şu ortadaki bariyer bölgesinde guanin sitozinden guanin yıldız sitozin yıldıza geçilen bu bölgede elimizdeki yapı öyle ki potansiyel enerji toplam enerjiden büyük. Yani kinetik enerji negatif. Yani momentum imajiner. Yani zaman imajiner. İmajiner zaman olduğu için elimde sıcaklık var aslında. Sıcaklığa tekabül eden bir nicelik var elimde. Sıcaklıksa istatistiksel bir şey. Dolayısıyla ben şu bariyer bölgesinde zaman formülünü ararken deneylerle uyumlu bir zaman formülünü kurgulayıp, modelleyip, çalışıp, hesaplarken ben istatistiksel bir yaklaşım ya da entropik bir yaklaşım ortaya koyabilirim. Onun için adına zaten entropik zaman diyoruz. Buradaki enerjilerin tümü elektron volt olarak hesaplanmış durumda. Zaman gecikmesini bu şekilde hesaplamışız. Şu aşağıdaki bizim entropik zaman dediğimiz zaman, burada görüyorsunuz. Entropik zaman pikosaniyeler civarında. Bir de literatürde bilinen bir dwell time, bekleme zamanı diye bir şey var. Bu tür bariyerleri uygulamakta sakınca yok. Bunu uygulayabiliyoruz. Burada ise dwell time'ı hesaplayabiliyoruz. Dwell time çok oynama gösteriyor. Zaten bu türden parçacığın bariyerin dışındaki bölgede serbest olmadığı durumlarda literatürdeki zaman formüllerini uygulayamazsınız. İşlemezler. Ama biz dwell time'ı bir örnek olarak göstermek için tuttuk analizimizde arkadaşlarımla. Buradaki şeyi unutmayalım. Birisi femtosaniye, birisi pikosaniye. Aralarında 3 mertebe, 3 order of magnitude fark var. Entropik zaman daha uzun, pikosaniyeler seviyesinde. Gerçekten de ilginç. Dwell time çok oynama gösteriyor. Sağlıklı bir sonuç vermiyor ve zaten biz bunu bekliyoruz. Buralarda bunun uygulanamadığını biliyoruz ama elimizde standart bir örnek olsun diye yapıyoruz. Entropik zaman ama ilginç özellikler gösteriyor. Mesela entropik zaman biyolojik sistemlerdeki moleküler geçiş zamanlarıyla uyumlu çıkıyor. Pikosaniyeler civarı. Entropik zaman bariyerin yüksekliği azalınca kısalıyor. Bu fiziksel bir özellik ve bu uyumlu yani. Entropik zaman gereğince DNA'nın mutasyonların oluşması için protonun yaptığı geçiş kabaca pikosaniye gecikme ile olmakta. Eğer bu şey olacaksa DNA nokta mutasyonlarının oluşumu mevcut femtosaniye lazerleriyle yapılamayabilir belki ama attosaniye lazerlerle yapılabilir. Zaten lazerler şu anda femtosaniyelerdeler. Attosaniye çıkartıldığında büyük ihtimalle wave function collapse bile ölçebileceğiz. Doğrudan ölçebileceğiz. Gözlemleyebileceğiz. Zannımca. Ben buradaki şeyden sundum. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gizem Çelebi bir doktora öğrencisi. Elif Özçelik lisans ikinci sınıf öğrencisi. Emre Bardar lisans ikinci sınıf öğrencisi. Elif bilgisayar mühendisi ve biyoloji öğrencisi. Emre elektronik mühendisi öğrencisi. Gizem biyoloji ve fizikten yan dal yapmış biyolog. Birlikte böyle bir çalışma yaptık. Bulduğumuz ne kadar anlamlı bilmiyoruz biz de tabii ama biyolojik sistemlerdeki ortalama oynama zamanıyla bu moleküllerin ortalama geçiş zamanıyla uyumlu çıkıyor bulunan şey. Biz bu gecikmeyi ölçüyoruz. Şöyle şeyler var. İşte sistemi quasi bound state olarak modelleyip de şu kadar zamanda bozulacaktır diye bir formülasyon var. Bizim yaptığımız o değil. Bizim yaptığımız tünelleme esnasında oluşacak gecikmeyi hesaplamak. Bizim yaptığımızın anlamı bambaşka bir şey. Onu size burada vurgulamak isterim. Bu bir bound state problemi değil yani. Hepinize çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.
Hocam çok teşekkür ederiz. Gayet ilgi çekici bir konuydu. En azından kendi adımı konuşuyorum. İzleyenler arasında da konuya ilgili arkadaşlar varsa onlar da mutlaka ilgi çekici bulmuştur. Ben şey açısından önemli görüyorum bunu. Yani özellikle biyoloji sistemlerindeki kuantum mekaniksel etkilerin zaten çok fazla çalışıldığı bir alan yok. Fizikçiler ve biyologlar genelde ayrı ayrı çalışıyorlar bu konuda. Genelde komple fizik kısmına bakılıyor ya da komple biyoloji kısmına bakılıyor. Böyle ikisinin birleştiği yerler aslında sizin yaptığınız çalışma gibi hibrit bir alan. Mesela bunda şey
hibrit
de var.
Alan, evet. Biyologlarla evet. Fizikçilerin biraz bir araya gelmesi gerekiyor. Yani kuantum bilgisayarları şu anda ilerleyen bu kuantum teknolojiler diyelim bir alansa, bir yönse diğeri de kuantum biyoloji olacak. Tabii ki biyolojide moleküller çok eşek gibi büyük ve hani kuantum fiziği etkileri yok diyebilirsiniz ama yani hiç beğenmediğiniz yaprak güneş ışığı altında fotosentez yapıyor. Islak, tozlu, kötü bir ortamda ama kuantum fiziksel işliyor. Yani o aldığı fotonları proses ederken ve şekere dönüştürürken şey yapıyor. Kuantum fiziksel çalışıyor. Yani beğenmediğimiz yaprak yani o bile. Yani onun için moleküller büyük deyip de geçmemek gerekiyor. Kuantum etkileri önemli olabilir. Onu demek istedim.
Evet Hatta hocam bu şeyde fotosentez noktasında bu elektronun fotosentez merkezine transferinde de bir kuantum walk durumu herhalde söz konusuydu. Orada bir klasik difüzyonla açıklanamayan bir elektron transferi var. Elektronun klorofil merkezine doğru aktarılmasında. Bu konuda çalışmalar da vardı. Bir
Olabilir.
ara biz de bakmıştık. Bu işte Anderson localization'la ilgili falan bazı çalışmalar yürütülüyor. Bu elektron difüzyonu klasik olarak açıklanamıyor. Orada kuantum bir difüzyon olduğu konuşuluyordu. Aslında çok enteresan bir konu. Yani işin özüne baktığınız zaman eğer moleküller ne kadar büyük de olsa sonuçta bir sürü kuantum mekaniksel etkileşim birleşerek canlılık dediğimiz şeyi oluşturuyor. Hatta yani bu anlattığınız konu çok enteresan. Şöyle sorular soran var. Bu mutasyon o zaman yani güneş ışığından gelen ekstra bir radyasyon kaynağından dolayı oluşan bir mutasyon değil. Bu tamamıyla doğanın kendisinden gelen kuantum
Kendisinden buna
mekaniksel bir mutasyon.
genetik piyango diyorlar buna. Yani kendiliğinden olduğu için sadece bir kuantum olasılığıyla olan bir şey olduğu için dışarıdan bir zorlamayla ya da stimulusla olan bir şey değil. Sistem kendisi yapıyor bunu. Zaten önce bunu bir anlamak gerekiyor. Dışarıdan gelen etkilerle olan yani sürülen etkiler mesela dışarıdan radyasyon uyguladım, UV ışık, X-ray'ler falan filan onunla hani sistemi değiştirdim, yerinden oynattım, DNA'da bozdum falan sonra sekanslama yaptım, saydım falan o ayrı bir şey. Burada biz kendiliğinden olma durumuna baktık. Yani acaba DNA'daki bu double helix, ikili helix ne koşullarda bozulur? Buna baktık biz.
O zaman
Kendiliğinden
bu
hareket.
evrimsel sürecin de bir parçası olmuş oluyor zaten. Aslında ta
Evet,
eski
evet,
şeyin
evet, evet.
insanlığın ve canlılığın evriminin en başından bu yana sürekli olan bir şey. Ve şey yani çok küçük bir etki olarak bile aslında şey yapısı gözlemlense o bazı kritik mutasyonlar belki evrimsel süreçte bile önemli rol oynamış olabilir. Çünkü böyle baktığımız zaman
Kesinlikle.
çünkü
Yani
evrimde
emin
açıklanamayan bir sürü şey var, konu var. Aslında bizim de uzmanlık alanımız değil ama aslında bu şeyi biliyoruz ama evrimsel süreçte mutasyonların çok önemli bir yeri var. Bazı özellikler mutasyonla kazanıldığını biliyoruz ve bu
Çok
mutasyonların
doğru.
neyden dolayı olduğunu da bilmiyoruz. Anlaşılıyor ki işin içine girildiği zaman biyoloji ile kuantum fiziği arasında çok fazla ilişki kurulacak gelecekte. Özellikle bu hesaplama gücünün kuantum bilgisayarlarla
Tabii
artmasıyla.
tabii. Şu anda benim yaptığımda da hesaplama gücüm düşük. Biz hesaplanmış potansiyeller üzerinde çalışıyoruz. Çünkü biz işin kuantumundayız. Ama moleküler dinamik simülasyonlarla ya da moleküler mekanik simülasyonlarla o potansiyelin türetilmesi gerekiyor. Bunu süper bilgisayarlarda yapabiliyorlar. Ben bunu yapabilecek birisi değilim. Bunu yapamam. Ekibimdeki arkadaşlarım da nümerikçi değil. Biz daha böyle şeyiz. Yani daha kuantum şeyinden gidiyoruz. Ama eminim ileride bu simülasyonların sayısı artacak. Yani kuantumun fizikteki tanımlamasını izole bir problem olarak anlaşılmasını epey ilerlettik. Özellikle de parçacık fiziğindeki ilerlemelerle artık çok küçük mesafelerde bile kuantum fiziğini test ettik. Onun üzeri eksi 20 metrelerde falan indik artık. Kuantumun çalıştığını biliyoruz. CERN'deki deneyler her gün kuantum fiziğini test ediyor. Çalışıyor. Hiçbir engel yok. Mükemmelen çalışıyor hem de. En ufak bir sapma, en ufak bir şey göremiyorsunuz. Çok güzel. Demek ki kuantum fiziğini test ettik ve anladık. En azından 10 üzeri eksi 20-21 metrelere kadar indik. Çok güzel. O zaman şimdi bize kalan artık çalıştığını anladığımız ve nasıl çalıştığını hala birçoğumuzun inanamadığı bu kuantum fiziğini uygulayarak anlamak lazım. Ve yerlerinden birisi biyoloji ise işte diğeri kuantum hesaplama, kuantum haberleşme işte o alanlar var yani şu anda çalışılan. Ben değil sizler çalışıyorsunuz onu. Tamam.
Evet hocam şey hatta bu büyük moleküler mesela özellikle biz yani yarı iletken malzemelerle çalışıyoruz mesela aslında orada bir makroskobik bir sistem söz konusu kalın kalın kuantum ölçeklerine göre insan gözüyle görebildiğimiz işte milimetre büyüklüğünde sample'lar örnekler var. Bunlardan kuantum etkileriyle işte elektron Hall çiftleri oluşturup örnek içerisinde bir yerde tek foton
Ya.
üretiyorsunuz. Bunlar aslında kuantum mekaniğinin hatta biz şey üzerine çalışıyoruz. Bu entangled foton kaynakları üretiyoruz. Polarizasyon entanglement var. Ve bunun üzerine işte QKD yapılıyor. İşte quantum K distribution. Mesela özellikle Koray'ın çalıştığı konu Berlin Teknik Üniversitesi'nde. Bu kuantum anahtar dağıtımı projesi üzerine. İşin içinde
Çok
kuantum
güzel.
mekaniği sürekli karşımıza çıktığını görüyoruz. Biyoloji kısmı da aslında biraz da özellikle gençlerin son zamanda biyofizik konusunda ilgisini çeken bir şey. Ben hatırlıyorum siz İT'de biyofizik derslerini açtırmıştınız.
Ya iyi de biyoloji dersinin zorunlu olduğu tek fizik bölümüydü ama öğrenciler
Evet,
isyan
onu da
etti.
sizin getirmiştiniz hatta hatırlıyorum. Onu da sizin sayenizde biyoloji dersleri gelmiş. İki
Evet.
dönemde biyoloji dersleri. Onu
Abi
bire
bizim evde
indirdim.
bir döneme düşürttüler şimdi. Biyolog arkadaşlar da bir döneme almasalar da olur, şu döneme alsınlar dediler. Neyse tek döneme düştü ama yine de İYİ'de fiziktekiler bence şanslılar. Şu
Ya ben
anlamdaki
iki dönem
biyoloji ve
almıştım
fiziği
gayet iyi
birlikte.
şekilde.
Evet. Biyoloji ve fiziği birlikte öğreniyorlar. Arkadaşlar sorular varsa alabilirim. Yoksa
Burada
benim
şimdi
bu
soru
bilgisayarın
soracağım.
şarjı gidiyor da o bakımdan
Olur hocam, size çok fazla tutmayalım. Şey sorusu var burada. Bu kuantum tünelleme etkisi dışında biyolojide gördüğümüz kuantum mekaniksel ilişkiler, farklı
ha işte
ilişkiler de var.
mesela
Bunları
fotosentezin kuantum oluşu. Ondan sonra Gizem hocayla, Gizem arkadaşımla konuşuyordum. Bugün o anlattı. İşte yani fotonu alıyor ve bir dalga olarak absorbe ediyor. Fotonu kuantum fiziksel olarak alıyor. Klasik olsaydı difüzyonla yayılacaktı foton. Difüze ettirmiyor, dalga olarak alıyor. Bu çok muhteşem bir şey. Yani hiç inanamazsınız şu çam ağacının iğnesinin şey çalışmasına, yani kuantum olarak çalışmasına. Bu bir özellik. Enzimlerin çalışışı kuantum. İnsan beynindeki potasyum ve kalsiyum kanallarının açılıp kapanması yine kuantum etkisi. Tunneling veya değil. Hepsi tunneling olacak diye bir kural yok. Tunneling sadece bir sınıf. Tunneling kuantum olmadan olamayacak bir şey olduğu için klasik etkilerden bağımsız. İzole ediyorsunuz. Sistemi saf kuantum etkisi olarak inceliyorsunuz. O güzel. Ama klasik katkılarla kuantum etkilerinin beraber geldiği olaylar var ki ben çok biyolojiyi çok ayrıntılı bilen birisi değilim. Arkadaşlarımdan öğrenmeye çalışıyorum ve biyolog ortaklarım var. Onlarla beraber bu işi yapabiliyorum. Onların bana, benim onlardan şimdiye kadar öğrenebildiğim kadarıyla birçok molekülde kuantum etkilerinin olması ya bekleniyor ya da inanılıyor. Yani hani ve bu enzimlerin çalışışı bir örnek, fotosentez. Mesela kuşların yollarını buluşu yani gözlerinde manyetik alanı algılayan şey var. Dünyanın manyetik alanını algılıyorlar. Bizim
Evet.
koku alma duygumuz, koku almak kuantumla oluyor. Kuantum etkisiyle o şeyi algılayabiliyoruz. Yani çok başka da aklıma şu an bir şey gelmedi ama var yani. Çok etkileri var.
Hocam şey bir sorusu var. Sunumun başında soruldu aslında. Ben buraya kadar tuttum. Bu evrenin başlangıcında kuantum tünelleme mekanizması ile ilgili bir şeyler anlatmıştınız. Burada tünellemeyi gerektiren potansiyel enerji nereden oluşuyor?
Ya aslında şey nasıl şöyle anlatayım. Potansiyel enerjimizin sebebi başta sahip olduğumuz enerji yoğunluğunun kendisi. Nasıl desem şöyle. Evren başlangıçta bir nokta. Sıfır hacimli. Kabaca şöyle düşünün. Sıfır hacmi sonsuz enerjisi olan bir nokta. Çünkü sıfırla sonsuzun çarpımı belirsiz olduğu için h bar alabilirsiniz. Dolayısıyla enerji zaman belirsizliğini sağlayan bir şey büyüklük olarak. Sıfır hacimde sonsuz enerjide şey ya da momentumda fark etmez. İkisinin çarpımı sonlu bir sayı verir biliyorsunuz. Sıfırla sonsuzun çarpımı. Dolayısıyla belirsizlik ilkesiyle uyumlu. Yani sizin enerjiniz sonsuz büyüklükte olabilir. Hacminiz küçücükse. Bütün mesele buradan bu nasıl bir patlama oldu ya da nasıl bir kuantum geçişi oldu ki mevcut evren oluştu? Bunu anlamaya kalktığınızda kabaca başlangıçta sahip olduğunuz o enerjiye sonlu bir değer aktarırsanız yani kocaman olsun ama sonsuz olmasın işte büyük bir değer. O büyük değerin kendisine göre ve evrene atfettiğiniz yarı çapın değerine göre bir potansiyel bariyeriniz oluşuyor. Kabaca söylemem gerekirse başlangıçta sahip olunan enerji bir anlamda ya da belki çok duymuşsunuzdur hani moda bir laf kozmolojik sabitin kendisi evreni dışarıya doğru iten negatif basınç uygulayan ve evreni hızlanarak açılmasına sebep olan karanlık enerji o bariyerin sebebi. Böyle tarif edeyim yani en azından kuantum denklemi olarak o Schrödinger denklemi için.
Yanlış hatırlamıyorsam hocam siz bir ara şeyi söylemiştiniz. Bu kozmolojik sabitin hesaplanan değeriyle ölçülen değeri arasında büyük bir büyük bir fark var.
Tabii tabii tabii.
Büyük hani değil o ya, yani ona büyük denmez.
O büyük ha. denemez ona. O çok daha başka bir tanım lazım ona. Onun üzeri 120 kat daha büyük. Yani teoriden çıkan sonuç, deneyden çıkan sonucun onun üzeri 120 katı daha büyük. Ben zaten bu problemlerle uğraşıyorum tipik olarak bu serindeki deneylerden en son deneylerden sonra parçacıkların temel parçacıkların sayısı, yapısı, etkileşmeleri ve özellikleri bağlamında elbette ben o sayının o büyük sayıyı çözebilmiş ve sırrına erebilmiş değilim ama en azından bir ilerleme olarak modelin geri kalan kısmını toparlamaya götürmeye çalışıyorum. O 10 üzeri 120'yi atıyorum 10 üzeri 40'a, 10 üzeri 30'a düşürecek şekilde kaynakların bir kısmını, muslukların bir kısmını kapatıp da geride kalan musluklardan kalan etkiyi bırakmış durumdayım. Ben kendim için konuşayım.
Burak yani, senin ekleyeceğin şeyler var mı?
Ben bir şey sormak istiyorum. Kendi adıma benim sorum bu. Hani belki de kuantum mekaniğini anlamak adına önemli bir soru da olabilir aslında. İlk duyduğumda bu tünellemeyi şu şekilde anlatılmıştı bana. Hani oradaki parçacık aslında bir şekilde o potansiyel bariyeri aşmak için bir miktar enerjiyi ödünç alıyor. Sonra bu geçişi gerçekleştirdikten sonra ödünç aldığı enerjiyi geri veriyor tarzında anlatmışlardı. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şeyi tespit etmek mümkün müdür acaba? Onu soracaktım ben.
Yani bu enerji ölçümüyle ilgili bir Koray. Parçacığın enerjisinde ödünç alma ya da ödünç verme denilen o süreci tarif eden bir enerjisinde bir shift varsa bir kayma, atıyorum küçük delta E'ye kadar bir kayma, bu kaymayı ölçersek öncesinde ve sonrasında sürecin sanırım bunu buluruz. Ama daha geçen sene Nature'da yayın yaptığı şeyler rubidium atomlarıyla ölçüm yaptılar. Yani kesinlikle böyle öyle güzel ölçtüler ki Nature'da yayınladılar. Yani gayet elastik, gayet şey yaptılar ya ölçtüler. Onu demek istedim. Böyle bir kayma falan gözlemlemiş. Yani böyle bir kayma inelastik etkiye tekabül eder Koray. Böylesi bir inelastik etkiyi gözlemiş değiller. Olay benim burada tarif ettiğime yakın gözüküyor deneysel olarak. Bunu söyleyebilirim.
Anladım.
Hocam bu rubidium atomları da çok meşhur olmaya başladı son zamanlarda. Fizikte her yerde çalışılıyor.
Rubidium'u iyi kontrol ediyorsunuz. Lazerle onu durdurmak, kontrol etmek mümkün. Evet, işte P seviyesi, S seviyesi, transition'lar iyi belli yani. Çok güzel. Onun için onu...
Evet. Bu sıralarda şey için çok kullanılıyor. Bu kuantum hafızalar için rubidium atomları üzerine yapılan çalışmalar var. Bu Alberta Canada'da Erham Sağlam Yürek diye bir hocamız var. Bunlar kuantum hafıza çalışıyorlar.
Evet, seni dinledim Erhan'ı ben. Evet.
Rubidium atomlarını hocam nano kervine kadar soğutup Bose-Einstein condensation sağlayıp orada fotonları böyle 100 mikrosaniye kadar hapsedebiliyorlar. Bunun için Erhan Hoca'nın bir sunumu vardı. Belki siz de izlemişsinizdir. Biz de
izledim.
İletişim halindeyiz. Yani o kadar zor bir sistem ki işte o magneto optical trap'ler, işte AC Stark shift'ler, bir sürü farklı metotla nano kelvine kadar soğutuluyor sistem. Rubidium atomları çok enteresan yani. Çok böyle fizikçilerin, her alanda fizikçinin ilgilendiği bir konu. Hocam burada şey sorusu var. Bu kuantum tünellemeyle bu vacuum fluctuation'lar yani o bizim vakum kuvveti olarak adlandırdığımız yani Kajmir kuvveti arasında bir ilişki bir
yani sonuçta bir burada bir belirsizlik etkisi ama pilim azaldığı için mecburum hızlı cevaplamaya. Maalesef benim elimde değil çünkü bu bilgisayardan ancak StreamYard'a girebiliyorum. Bunun da şarjı kalmamış. Şöyle bir şey. Sonuçta bu bir belirsizlik etkisi. Delta yani kalınlık ne kadar ince ise, yükseklik ne kadar azsa işte geçiş olasılığı o kadar yüksek oluyor. Yani E üzeri eksi delta E çarpı delta L kadarlık bir mesafeden söz ediyoruz. Ama vacuum fluctuation'ların özelliği enerjinin ve momentumun korunumunun çökmesi olayı. Belli bir süre için delta T kadarlık alan zamanda enerjiniz delta E kadar büyük olabilir. Yeter ki ikisinin çarpımı H bardan büyük olsun. Bu enerjiyi bir yerden borç almadınız aslında. Zamanı daralttığınız için enerjiniz büyüdü. Fluctuation. Evrenin ilk anlarında da fluctuation'lar böyle oldu. Yani bunu söyleyebilirim sadece. Başka soru varsa...
Hocam sizin şarjınız bitecek. Ya bizim aslında arkadaşların sorusu çok. Sizi uzun uzun tutarız burada ama sizin şarjınız bitecek ama biz sizden bir ara bir yayın sözü daha alalım. Bunda da şeyi konuşalım. Tamam. Arkadaşların daha çok ilgili olduğu bu evrenin oluşumuyla ilgili şöyle
Tabii
belki
tabii
Türkiye'de
tabii.
yapılmış en detaylı ve böyle ekstrem çalışmayı yapalım burada. Bir evrenin oluşumundan en baştan başlayalım
Tamam.
Big Bang'ten
Tamam.
şeye kadar, günümüze kadar
Arkadaşlarımızın
adım adım
sorusu
gelelim.
malum o yönde daha fazla. İster kuantum belirsizliği anlamında, ister evrenin oluşumu ve evolution anlamında tartışırız. Yani ben CERN'deki deneylerden gelen sonuçları da sizlerin diline çevirmeye çalışırım. Yani o teknik kısımları bir tarafa bırakıp deney ne diyor tabiat hakkında? Yani küçük mesafelerde nereye kadar eriştik? 10 üzeri eksi 20 metrelere indiğimizde ne gördük? Bunu ben size hani dilim döndüğünce aktarabilirim. Aslında
Hocam biz onu
fizikte
anladık.
çok
Bizim insanlar, gençler bu şey konularını, evrenle ilgili konuları kuantumdan çok daha fazla ilgililer. Son biraz şey var belki. O konuda
anlaşıldı.
daha böyle
Benim
etkileyici
için
gelen bir konu
sorun
olduğu
değil.
için Big Bang dediğimiz
Tamam.
zaman biz şeyi anlattık
Tamam.
bir ara. Kuantum optik anlattık. Kimse ilgilenmedi. Baktık. Kimsenin kuantum optikle merak ettiği bir şey yok.
Halbuki çok
Einstein'ın
ilginç.
hayatını anlatıyoruz. Herkes böyle Einstein'ın hayatını daha iyi çekiyor oluyorlar aslında.
Ya
Ansiklopedik bir bilgi tartışıyoruz
Einstein
burada.
öyle bir hikaye ki başarısıyla da yaşamıyla da her şeyiyle bir anıt gibi muazzam bir örnek ve yıkılamayan bir örnek, yıkılamayacak bir örnek her şeyiyle. Ama tabii ki zevkle yine uygun bir zamanda siz
Tabii hocam.
dilediğinizde arkadaşlara da uygun bir
Müsait
zamanda
olduğunuz uygun bir zamanda
tamam.
hocam biz sizi yayınımıza
Kozmoloji
Ayda Durmuş Hoca gitti. Arkadaşlar Durmuş Hoca tünelledi maalesef. Biz devam edeceğiz. Ne oldu? İyi misiniz ha? Chat'te bakıyorum da soru soramadınız. Bir tane soru gelmedi. Bak, hepsini biz sorduk. Böyle
Ya
kalırsınız
evet
işte.
ama şey zor konular ya. Ya hocanın
Zor
şeyden
konular.
bahsetmemiz çok ilginç. Mesela en basit örneklerden biri kuantum tünelleme için tunnel diyot diye bir alet var mesela. En basit belki ilk
Alet mi?
örneklerinden birisi, uygulamalardan birisi.
Alet derken
Aslında
cihaz
bir
mı diyor?
diyot ya küçücük bir diyot aslında ama şeyler arasında boşluk var böyle o yarı iletkenler arasında. Normalde elektronun işte karşıya geçememesi lazım klasik olarak. Ama belli potansiyellerde potansiyeli uyguladığınızda geçme şansını da arttırıyorsunuz ve şey hani normalde mesela ohm yasasına göre voltajı verirsiniz akım artar falan ya. Burada şey oluyor artık negatif resistance diye bir şeye ulaşıyorsunuz. Voltajı arttırdıkça aslında daha az akım elde ettiğiniz bölgeler falan da var böyle. Çok ilginç bir şey. Bazı uygulamaları var aslında. O mesela ilk verilecek örneklerden birisiydi.
Eyvah. Ya Koray sen yine bir şey okudun bize hava atıyorsun. Ne ya biz de bir şeyler biliyoruz. Biz de mi anlatalım? Ne bu
Ya ben
şey?
ne diyecektim biliyor musun? Sen
Her
zaten hocadan
okuduğunu
o aldığın
paylaşacaksan.
derslerden öğrendiklerini burada arada satıyorsun ya onu söyleyecektim. Hocam şuna bir şey deyin ya falan diye.
Ya o kadar anlatıyorum. Ben bunu söyledim inanmıyorlar arkadaşlar. 10 üzeri 120. Ben bunu bir ara şey dediler. Hocam atıyorsun. Öyle bir hata mı olur? Bakın Durmuş Hoca'ya tekrarlattık. Kozmolojik sabitin hesaplanan değeriyle ölçülen değeri arasında 10 üzeri 120 bir hata var. Şimdi bu hata denemeyecek kadar büyük bir sayı bence. Yani 10 üzeri 120 bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Abi lahmacun yemeye gidiyorsunuz, 10 lira bekliyorsunuz. Sana gelip diyorlar ki işte 120 milyar dolar. Anladın mı? Böyle bir farktan bahsediyoruz. Arada
Aslında
büyük bir
öyle
fark var.
öyle de değil ki yanlış söyledim.
Ya
O
abicim 10
10
üzeri
üzeri
120'nin
120
karşılığı
yani.
yok ki. 10 üzeri 120 evrendeki her şeyden daha fazla bir sayı. Ya her şeyden evrendeki kütle eminim bilen varsa yazsın chat'e. Evrendeki kütlenin 10 üzeri 120'den büyük olduğunu sanmıyorum ben. Onu birisi evrendeki toplam kütleyi internetten bulup baksın.
Podcast dinle.